33. kısım, sayfa 397. Onu bulmak için arama başlattınız mı? Evet, ama nerede arayacaktık? Tüm araştırmacılar gibi De Almeida da gittiği yeri saklıyordu. Formosa'nın kuzeyinde 200 kilometre uzaklıkta Campo Alegre adlı küçük bir köyde izine rastlandı. Manes ormanı size bir şey ifade ediyor mu? Hayır, Campo Alegre'de mi? Jean kahvesini içmeye karar verdi. Ilınmıştı. Tayyip düşünceli bir şekilde hala kahvesini karıştırıyordu. Sanki fincanında geleceği değil, geçmişi okur gibi bir hali vardı. Jean ondan bir şeyler daha öğrenebileceğini hissetti. Yargıç içgüdüsü. Bilim adamını sıkıştırmaya fırsat bulamadan Tayyip tekrar konuşmaya başladı. En tuhaf olanı da Dahil Medya'nın kıtanın ilk insanının varlığının izlerini bulduğunu iddia etmesi değildi. Kötülüğün kökenini de keşfettiğini ileri sürüyordu. Kötülüğün kökeni mi? İddiasına göre kazıları onu bir sunağa götürmüş. Bir tür cinayet mahalli. Bir yeni yetmenin kafası ve iskeleti başka kalıntılarla çevriliymiş. Kırklı yaşlarda yetişkinlere ait kemikler. Bu kemikler çok özel izler taşıyormuş. Çakmak taşıyla kırılmış, kazılmış, parçalanmış kemikler. Uydurmuyorum. Yeni yetme yamyam mıymış? Evet. Ama bir başka ayrıntı daha var. Sözüm ona De Almeida bu kemiklerin DNA analizini yaptırmış. Bu arada şunu da belirteyim, bu çok mantıksız. Bu kadar eski kalıntılarda genetik ayrımlar bulunamaz ama Jean bunda bir mucize olmadığını düşündü. Çünkü basit bir sebebi vardı. Kemiklerin hepsi yeniydi. Elde ettiği sonuçlar mantığa aykırıydı. Neden? Kurbanların ve yeni yetmenin kemikleri aynı genetik gruba aitti. Bizim protokromanyon kendi öz ailesini yemiş. Erkek kardeşlerini veya babasını. Madre Dios. Dahil medyaya göre birbirlerini yiyorlardı. Kafenin içinde bir buhar makinesinin ıslığı yayıldı. Tabak ve fincan gürültüleri. Ancak gürültü Jean'ın Fero'nun mırıldandığını duymasını engelleyecek kadar fazla değildi. Totem ve tabu. Tucuman ile Formosa'nın arası 1200 kilometreydi. Bu da yaklaşık 20 saatlik bir yol demekti. Onlara araba bir Toyota Land Cruiser Station Wagon V8 kiralayan adam uyarmıştı. Zevkli bir yolculuk beklememeleri gerekiyordu. Genellikle asfalt olan yol yer yer stabilize yola dönüşüyordu. Hatta bazen tek bir yola. Bu durumda bir kamyonla karşılaşmak da Rus ruletinden farksız oluyordu. Arabamı sadece Formosa'ya kadar size kiralayabilirim demişti adam. Sonra yerel şirketlerle görüşmeniz gerekiyor. Orası dünyanın sonu. Jean ülkeyi tanıyordu. Bir Arjantinli'nin bu tür bir ifade kullanması için Formosa'nın gerçekten de ıssızlık ve yokluk rekorlarını alt üst etmiş olması gerekiyordu. Ödemeyi yine Jean yapmıştı. Artık bankadaki hesabını düşünmüyordu. Nakit durumunu ayarlaması gerekmişti. Arjantinliler banka kartlarından hoşlanmıyordu. Sınırsız manyetik ödeme imparatorluğu Arjantin'de son buluyordu. Bir banka aramak zorunda kalmıştı. Makbuzları doldurmak, Paris'te kendi bankasıyla ilişkiye geçmek. Tüm bunlar onun öğleden sonrasını almıştı. 4x4'ü hazırlamışlardı. Kilometre sayacını sıfırlamışlardı. Sonra şoförle tanıştırılmışlardı. Şoför talebinde bulunmamışlardı ama Arjantin'de bir insanın zamanı bir arabanın yıpranmasından daha ucuzdu. Bu nedenle gerçek hazineye 4 tekerlekli bir araç, göz kulak olması için arabaları şoförlü olarak kiralıyorlardı. Şimdi son hızla gidiyorlardı. Alacakaranlık insana keyif veriyordu. Kızıl, alev alev yanan bir alacakaranlık. Jean camını açmıştı. Bu kez havada pişmiş toprak kokusu vardı. Gökyüzü bile tuğla tozuna doymuş gibiydi. Peş peşe geçen ekili tarlaları hayranlıkla seyrediyordu. Buğday, mısır, şeker kamışı. Kış mevsimiydi. Hava buz gibiydi. Bununla birlikte tüm tabiat doğuracak gibiydi. Arkaya oturmuşlardı. Fero uyumuştu. Kafası sürekli olarak Jean'ın omzuna düşüyordu. Her seferinde Jean gömleğinin üstünde narin kemik yapısını hissederek onu hafifçe itiyordu. Okul otobüsündeki bir yeni yetme. François Sagan'ın Brahms Sever Misiniz adlı romanında buna benzer bir sahne hatırlıyordu. Genç bir adama gönlünü kaptırmış belli bir yaşın üstündeki bir kadının hikayesi. O da bu durumda mıydı? Hayır. Yaptıkları gezinin önemi bir tür intihar olduğunu söylememek için kendini kapıp kayıvermesine engel oluyordu. Bu davada her şeyden önce bir yargıçtı. Görevinin tüm sınırlarını zorlayacak soğukkanlı bir sorgu yargıcı. Arada bir gözünü manzaradan ayırıp dikiz aynasından şoföre bakıyordu. Adam bir melezdi. Yarı yerli, yarı Avrupalı. Arjantin tarihinin tüm bileşenlerini yüz hatlarında taşıyordu. Kan karışımının bütün ağırlığı, yoğun göçler. Yüzü bir haritaydı. Bir zaman haritası. Orada tüm fetihler, savaşlar, ülkedeki tüm uzlaşmalar okunuyordu. Yeniden düşüncelerine döndü. Doğru veya yanlış. Tayyip'in anlattıkları bir dönemeçti. En azından varsayımları geçerlilik kazanmıştı. İlkel bir halk, bir mayamyam kabilesi. Kan bağına, enseste, anne babayı öldürmeye dayalı bir topluluk. Bu gerilmesi imkansız ormana sığınmış bir klan ve binlerce yıldan beri gelişmiş insan türüyle ilişkiye girmekten kaçınan bir kabile. İmkansız gerçekleşiyordu ve imkansız bir canavar doğurmuştu. Joachim. Yolun kenarında bir benzin istasyonu göründü. Saatlerce süren bir içlikten sonra iki benzin pompası ile eski bir yapı, önemli bir olaydı. Jean bacaklarını açmak ve rahatlamak için arabadan indi. Burada bir unutulmuşluk hissi yaşıyordu. Daha önce de aynı duyguyu Peru'da, Şili'de, Arjantin'de yaşamıştı. Bu ıssız topraklarda bir benzin istasyonu trafik gürültüsüyle değil sessizlikle kuşatılırdı. Pusun çevrildiği bir ada gibi etrafı sessizlikle harelenirdi. Veya kutsal kokuyla kuşatılmış bir sunak gibi. Arabaya dönerken Jean binanın önündeki sekiye bağdaş kurmuş iki yerliyle karşılaştı. Saçları omuzlarına kadar inen iki yerli sakin sakin kesilmiş otlardan ve fermente sütten oluşan bir karışım hazırlıyorlardı. Işığın altında yüzleri koyu renkli küçük kalkanları andırıyordu. Yüz hatları kaktüse yontulmuş motiflere benziyordu. İnsanı korkutmak için tasarlanmış heykelleri. Son derece ince ve çekik gözleri birer yarayı andırarak insanda gizli bir korkuya yol açıyordu. İçerinden biri siyah bir maşrapaya daldırılmış metal bir pipetle mate yudumluyordu. Yanlarında ellerinin altında hep kaynar su olması için bir termos vardı. Jean, Kuzeydoğu'nun, Arjantin'in yerba mate kültürünün gelenek o haline geldiği bir bölgesi olduğunu hatırladı. Ne yapıyor? Göğsü bağrı açılmış uyku sersemi Peron'un suratı ceketinden bile daha kırışık bir haldeydi. Mate içiyor. O nedir? Bir tür bitki çayı. Çok acı bir şey. Arjantin'e özgü. Yerli pipeti arkadaşına verdi. O da yüzünde en ufak bir ifade olmaksızın mateyi yudumlamaya başladı. Herpes kapmak için bir davetiye dedi psikiyatr. Memnuniyetsiz bir ses tonuyla. Jean onu aptal bulmaya başlamıştı. Her halükarda Arjantin'in büyüklüğü karşısında çapsız biriydi. Jean kafalarını kaldırıp bir kez bile onlardan tarafa bakmamış olan iki yerliye içinden elveda dedi. Sanki onların içindeki büyük boşluğu görüyordu. Sadece manzarayla paylaştıkları isimsiz ve sınırsız özgürlüğü. Burjuva hayatının korkuluklarına sahip değillerdi. Ruhları baskı altında değildi. Tanrılarla, sonsuzlukla senli benlilerdi. Onları sınırlayan tek şey ufuk ve mevsimlerdi. Yeniden yola çıktılar. Uzun bir süreden beri asfaltın yerini sıkışlaştırılmış toprak almıştı. Jean öne oturmuştu. Yoldaki engebeler insana rahat vermiyordu. Araba hızlandıkça insanın etine ve kemiklerine işleyen sallantılar da artıyordu. Sonra birden yol kuma dönüyordu. İnsanda kendi bedeni içinde çöküyormuş gibi kötü bir his uyandıran akışkan bir malzemenin üstünde kayıyorlardı. Jean haritayı aldı. Yüzergahı incelemek istiyordu. Doğuya doğru yönelip güneye kıvrılan tek yolda ilerleyerek geniş bir daire çizmişlerdi. Sonra Santiago del Estero eyaletinden geçip kuzeye çıkmışlardı. Jean her 100 kilometrede karşılarına çıkacak olan küçük köyleri hayal ediyordu. Gecenin ikisinde uyandı. Hiçbir şey görmemişti. Kilometre sayacına bir göz attı. 700 kilometre yol almışlardı. İçgüdüsel olarak gözlerini açtı. Sanki bu gecenin tek önemli olayının gerçekleşmek üzere olduğunu hissetmişti. Bir kavşak. Avia Terai köyünün çevresinden dolanarak 89. yoldan 16. yola giriyorlardı. Direksiyonu sımsıkı kavramış şoför sağa döndü. Bu tek manevra başka bir eyaletin sınırlarına girdiklerinin göstergesiydi. El Chaco, yerli dilinde av. Jean yeniden haritayı aldı. Şimdi Resistencia yönünde ilerliyorlardı. Sonra 11. yol. 200 kilometre daha yol alacaklar ve nihayetinde Formosa'ya ulaşacaklardı. Uykulu haliyle aklına bir şaka geldi. Buenos Aires'te emeklilik sorununu çözmek için yaşlıları tatile yollamanın yeterli olduğu söylenirdi. Kışları Tierra de Fuego'ya, yazları Formosa'ya. Soğuktan veya sıcaktan ölmek kendi seçimlerine bağlıydı. Bir başka efsaneye göre de gündüzleri cehennem gibi sıcak olduğundan Kuzeydoğu'da ancak geceleri çalışmak mümkündü. Harita elinden düştü. Yeniden uykuya yenik düştü. Alfonso Palin ile Joachim karanlığın içinde belirdi. Joachim hala fotoğraftaki çocuktu. Ağaç kabukları, yapraklar, tükürük ve kirle yapış yapış olmuş kıllarla kaplı bir beden. Babası arkasında duruyordu. Karanlığın içinde gümüşü saçları fark ediliyordu. Tuhaf bir şekilde kambur ve kaslı bir yapı. Alfonso Palin bir kentaurostu. Yarı insan, yarı at. Adam ve oğlu mitolojik yaratıklardı. Palmiyeleri ve daha yeni boyanmış binalarıyla Formosa bir deniz şehrini andırıyordu. Şehrin sonuna varıldığında ufuktan ayırt edilemeyen gri çamurlu Paraguay nehri karşınıza çıkıyordu. Uzakta denizden çok gökyüzüyle su arasındaki bir ara dünyayı çağrıştıran hantal dalgaların üzerinde çalı çırpılar yüzüyordu. Tücüman hiçbir yerin tam ortasındaydı. Formosa ise hiçbir yerin sonunda. Şoför onları yabancılara hitap edebilecek tek yer olan International Otel'in önüne bıraktı. En iyi sürpriz hava sıcaklığıydı. Haziran ayında Kuzeydoğu cehennemi ılımandı. 20 ile 30 derece arasında. Melez yine tek kelime etmeden bagajlarını otelin holine bıraktı ve ortadan kayboldu. 20 saat süren bir yolculuk daha yaparak geri dönecekti. Hiç dinlenmeden. Bu tip mesafeleri kat etme yeteneği Arjantinlilerde genetik bir miras olmalıydı. Uzaklık, yalnızlık, zaman mefhumsuzluğu damarlarında akıyordu. Jean iki oda istedi ve parasını peşin olarak ödedi. Yerleştiler. Odalar şehrin bir yansımasıydı. Geniş, tropikal, çorak. Jean klimayı çalıştırdı, perdeleri açtı ve penceresinin altında akan nehre baktı. Hava açık olduğunda gökyüzünün derinliklerindeki ülkenin, yani Paraguay'ın kıyıları mutlaka görülüyor olmalıydı. Ama bugün puslu öğlen vaktinin aydınlığında bu toprak erişilmez bir Atlantis gibi gerçek dışıydı. Jean, Ferro'dan en az bir saat kendisini rahatsız etmemesini istemişti. Yeni bir araba ve yeni bir şoför bulmak için uygun bir süre. Resepsiyonu aradı. Bir turizm ofisi var mıydı? Hayır. Tüm seyahat acenteleri sadece tek ismi olan bir adamdan soruluyordu. Beto. Jean adamın numarasını çevirdi. Herif sanki bu telefonu bekliyormuş gibi ikinci çalışta açtı. Jean programından bahsetti. Beto serbestti, hazırdı, tamamdı. Gezinin ayrıntılarını açıklaması için Jean onunla buluşabilir miydi? Sorun değildi. 5 dakika içinde otelin resepsiyonunda olacaktı. Jean yolculuk organizasyonu konusunda bir hız rekoru kırmıştı. Yine de duşun altında birkaç dakikayı kendine ayırdı ve hole inmeden önce üstünü değişti. Beto adlı herif oradaydı. İlk izlenimi karşısındakinin yaşlanmaya başlamış bir izci olduğuydu. 40'lı yaşlarda geniş bir şapka, haki renkli bir gömlek ile şort giymiş bir adam. Yapılı kollar, dizlere kadar uzanan çoraplar, tabloyu tamamlayan neşeli bir yüz ifadesi. Adam Jean'ın yanaklarından öptü. Bu hoşuna gitmese de Arjantin'de bir gelenekti. Adama otelin restoranında oturmayı önerdi. Saat 13'tü. Restoranın en civcivli zamanıydı ama boş bir masa bulmayı başardılar. Jean resepsiyondan Arjantin'in kuzeydoğusunu gösteren bir harita istemişti. Haritayı masanın üstüne açtı ve Beto'yu uyardı. Ne Iguazu çağlayanını, ne Misiones eyaletindeki San Ignacio kalıntılarını, ne de bölgedeki diğer çekici yerleri görmek istiyordu. Zaten bunların her biri 1000 kilometre uzaktaydı. İzci şapkasını çıkardı. Hiçbirini mi? Hayır, Campo Alegre'ye gitmek istiyorum. Orada görecek hiçbir şey yok. Yine de o tarafa gitmek istiyorum. Niçin? Mayas ormanına girmek için. Oraya girilemez. Bana oraya nasıl gidebileceğimizi söyleyin. Beto derin bir iç çekti, sonra işaret parmağını haritanın üstüne koydu. Biz buradayız, Formosa'da. Eğer sizi oraya götürürsem 81 numaralı karayolundan gideceğiz. Yol dediğime bakmayın. İlerlemesi son derece zor, toprak bir patika. Sonra Beto işaret parmağını haritanın üzerinde kaydırdı. Bu şekilde 200 kilometre yol alacağız. Tam buradan, yani Estanislao del Campo'dan güneydoğuya doğru bir patikadan inip Campo Alegre'ye ulaşacağız. Oraya ulaşmak ne kadar sürer? Yarım günden fazla. Ya Manes ormanına varmak? Adam kirli sakalını kaşıdı. Bunu öğrenmem gerekiyor. Kimse benden oraya gitmeyi talep etmedi. Bana göre oraya ulaşmanın tek yolu nehir. El Vermejo. Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Lal. Renginden dolayı bu şekilde adlandırıyorlar. Paraguay'a çıkan bir barça olduğunu sanıyorum. Bir barça. Çok güzel. Önce bir görün. Bizi ormanda bırakabilir mi? Beto güldü. Barça durmaz. Suyla kaplı binlerce hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Bataklıklardan ve yungalardan oluşan karmaşık bir bölge. Yungalar mı? Beto, yunga diye telaffuz ediyordu ama Jean kelimenin yunga diye yazıldığını tahmin ediyordu. Subtropikal ormanlar, büyük bir bölümü sular altında, timsahlar, piranhalar, hareket halinde kumlar. Orman kurucuları bile bu bölgede maceraya atılmaz. Gerçek bir bok çukuru, sürekli morfolojisi değişen topraklar, anlıyor musunuz? Hayır. Az çok birbirlerine bağlı yüzer adalar, onlara embalsado denir. Bir yola girersiniz, kendinize şu veya bu şekilde bir işaret noktası belirlersiniz. Geri döndüğünüzde her şey değişmiştir. Ağaçlar, araziler, akarsular artık aynı yerde değildir. Jean haritanın yeşil bölgesine baktı. Sürekli olarak topografyası değişen sulardan, faunadan ve floradan oluşan bir labirent. Belki de Manes halkının hayatta kalmasının sırrı buydu. Burada bazı isimler görüyorum. Bunlar köy mü? Senora, Arjantin'deyiz. Haritada sadece bir isim görüyorsunuz. Genellikle buralarda hiçbir şey yok. Çamurun içine dikilmiş bir tabela veya etrafı çitle çevrilmiş bir kalıntı. Ya Campo Alegre? Orada hala birkaç baraka var, evet. Ama oranın tanınmasının sebebi 90'lı yıllardan beri kapalı duran bir askeri kamp olması. Neden oraya gitmek istiyorsunuz? Hazırlıksız yakalanan Jean, dünyanın son bakir alanlarıyla ilgili bir kitap hazırlamakta olduğunu söyledi. Kameranız var mı? Sadece bir fotoğraf makinesi. Beto kuşkulanmış gibiydi. Jean hala haritayı inceliyordu. Selva de las Almas adı dikkatini çekmişti. Birden hipnoz seansı sırasında Joachim'in ya ondan önce de Roberge'nin günlüğünde bu kelimeleri Fransızca'ya Manes ormanı olarak çevirdikleri aklına geldi. Ruhlar ve Manes tam olarak aynı şeyi ifade etmiyordu. Bunu Beto'ya sordu. Efsaneler var dedi Beto. Ormanın ruhlarını adlandırmak için birçok kelime kullanılır. Almas ruhlar, espiritus ruhlar, fantasmas hayaletler. Aslında söz konusu olan daha başka bir şey. Yerliler bu orman için doğmamış adını kullanır. İnsanın ortaya çıkışından önceki bir dünya. Doğmamış ruhlar embalsodolar üzerinde yer değiştirir. Çünkü onlar da göçebe ruhlardır. Şu ruhların neye benzedikleri biliniyor mu? Bazı yerliler onların dev olduğunu söylüyor. Bazıları ise cücelerden söz ediyor. Ama bunun daha modern bir versiyonu da var. Askerler tarafından uçaklardan lagünlere atılmış ve timsallar tarafından parçalanarak yenmiş mahkumların ruhları olduğu iddia ediliyor. Jean neden Roberge'nin tüm bu inanışları Manes kelimesiyle özetlediğini anlıyordu. Antik çağda Romalılar bu kelimeyi bedenlerinden ayrılmış insan ruhlarını belirtmekte kullanırdı. Yılda bir kere yapılan törenlerde onlar yüceltilirdi. Maneslerin her mezarda bilerek bırakılmış bir çatlak vasıtasıyla bu törenler sırasında cehennemden çıktıklarına inanılırdı. Peki onları hiç gören olmamış mı? Senyora, bunlar okuma yazması olmayan yerlilerin uydurduğu efsaneler. Bu tür hikayelere bayılırlar. Orman korucularının gizemli bir şekilde kaybolduklarını söylüyorlar. Malzemelerinin çalındığını. Rezistansiye Üniversitesi'ndeydim ve hiç artık Beto'nun akılcı söylevini dinlemiyordu. Mitler eski, gerçek, ancak insan aklı tarafından değiştirilmiş, abartılmış olaylardan beslenirdi. Campo Alegre efsaneleri de belki arkaik halkın gerçek olduğunu ispatlayan ipuçları taşıyordu. Eros'un ve Thanatos'un zevkin ve ölüm dürtüsünün boyunduruğu altında yaşayan bir halk. Daha çok da Thanatos'un, ölüm tanrısının. Oraya gitmek için ne kadar istersiniz? Senyora diye seslendi Beto. Bu bir para meselesi değil. İfadesi tamamen tersini söylüyordu. Jean Tücüman'da yaptıklarını burada da yapmalıydı. Banka, nakit, son avroya kadar hesabını boşaltacaktı. Hiç düşünmeden, hiç arkasına dönüp bakmadan ve belki de ilk kez bir şeyi düşündü. Asla geri dönemeyebilirdi. Bir palmiye cehennemi. Manzaranın artık tek perspektifi vardı. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca palmiye, göz alabildiğine. Süngü gibi sivri, sonsuz sayıda dal. Kurumuş, yanmış, kömürleşmiş. İnsanın gözünü çıkarabilecek kadar sivri iğne yapraklar. İnsanın bedenini parçalayacak kadar keskin yapraklar. Damarları parçalayacak kadar. Kanın mutlak efendiye, yani güneşe ulaşmasını sağlayacak kadar. Bu bitki zenginliğinin dibinde çalılardan, dallardan, sarmaşanlardan oluşan karmaşık bir ağ uzanıyordu. Arasından gözle görünmeyen yakıcı bir yelin geçtiği, örümcek ağı kadar ince ve gri bir örtü. Toprak kiremit rengindeydi. 17. ve 18. yüzyıl tablolarındaki gibi çok belirgin bulut kümeleriyle gökyüzü duru bir mavilikteydi. Watteau'nun, Poussin'in, Gainsborough'un tablolarındaki gibi. Orijinalleri burada muhafaza altına alınmış, Arjantin maviliğinde arşivlenmiş bulut kopyaları. Jean büyülenmiş bir halde insana ve hayvana ait hayat belirtileri arıyordu. Etrafı bırakılmış herhangi bir bağlantısı olmayan elektrik direkleri, çit yapımında kullanılan kazıklar, çalılıkların arasında dolanan nandular, Arjantin deve kuşları ya da dar toprak yoldaki sıcaktan şişmiş kertenkele leşleri. Para durumunu ayarlamak Jean'ın birkaç saatini almıştı. Bu arada Beto arabasını bir Jeep Land Cruiser hazırlamıştı. Bu arabanın ilk seferi değildi ama sonuncusu için hazırlamak gerekiyordu. Beto jungle'da kamp kurmak için gerekli malzemeleri almıştı. Çadır, büyük bir sandık, budama bıçakları, kurutulmuş et, suyu alınmış sebze, yer fıstığı. Saat 16'da arkalarına bakmadan Formosa'dan ayrılmışlardı. Toprak yol gitgide kötüleşiyordu, sarsılıyordu, çukurlaşıyordu, engebeleniyordu. Sanki kendine özgü bir yaşamla hareket ediyordu. Çip yoldaki engebelere uyum sağlama niyetinde değildi. Onlara meydan okuyordu, sarsılıyordu, sesler çıkarıyordu. Bagajdaki malzemelerin tangırtısıyla karşılık veriyordu. Beto manzaranın monotonluğuna, gürültüye, sıcağı aldırmadan sürekli konuşuyordu. Bölgenin nadir çekiciliklerini tanımlıyordu. Eyaletin siyasi sorunlarından bahsediyordu. Yerlerin zanaatsal faaliyetlerini anlatıyordu. Beto yerlilerden bahsedince Jean onun lafını kesti. Bir ayrıntıyı teyit etmek istiyordu. Bölgede yaşayan etnik grup Matakolar değil mi? Onlar için asla bu kelimeyi kullanmayın. Bu onlara İspanyollar tarafından verilmiş aşağılayıcı bir ad. Matako, çalılarda yaşayan küçük bir hayvan. Onlar kendilerini kavimlerine bağlı olarak farklı şekilde adlandırırlar. Tobalar, Plagalar, Biçiler. Nasıl insanlardı? Tehlikeli. Onlar İspanyolları asla kabul etmediler. Formosa en son fethedilmiş eyalettir. Başkent bile henüz bir asır. Nasıl yaşıyorlar? Geleneksel yöntemlerle. Avcılık, balıkçılık, toplayıcılık. Urucum kullanıyorlar mı? Ne kullanılıyor mu? Vücudu boyamak için kırmızı tohum çıkartılan bir bitki. Şapkasının altında izcinin gözleri parladı. Elbette. Burada başka türlü adlandırılır ama onu törenlerde kullanıyorlar, evet. Her şey artık yerli yerine oturuyordu. Bükülürken daha da sıkılaşan bir halat gibi. Yerliler dedi yeniden Jean. Ara sıra Manes ormanına gidiyorlar mı? Sadece kenarına kadar. Ormandan korkuyorlar. Hayaletler yüzünden mi? Beto durumun daha karmaşık olduğunu ifade etmek ister gibi hafifçe yüzünü buruşturdu. Korkudan ziyade sembolik bir şey. Onlara göre orman embalsadolarıyla dünyanın bir imgesi. Nasıl yani? Beto, meramını anlatmak için direksiyonu tutan ellerini gevşetti. Land Cruiser yoldan çıkmak üzereyken son anda yeniden sımsıkı kavradı. Bir deneme yapın. Bir sabah yerlilere bir soru sorun. Bir cevap alacaksınız. Ertesi gün aynı soruyu sorun. Başka bir cevap alacaksınız. Dünyayı algılamaları sürekli değişir. Anlıyor musunuz? Sürekli biçim ve yer değiştiren orman ve topraklar gibi. Saat 19 olmak üzereydi. Hava kararmıştı. Jean Beto'dan durmasını istedi. Sıkışmıştı. Akşamla birlikte hava da soğumuştu. El Chaco'nun kuzeydeki sahra ile ekvatora aynı mesafede güneyde olduğunu hatırladı. Bu da kış mevsiminde gün içinde yaşanan ikiliği açıklıyordu. Gündüzleri çok sıcak, geceleri buz gibi soğuk. Gördüğü ilk ağaçların arkasına gitmeye karar verdi. Tir tir titriyordu. Çalıların arasına çömelmişti ki duyduğu bir çığlıkla kanı dondu. Boğuk, tiz, ürkütücü bir ses. Çığlıkların içinden her yana yankılanıyormuş gibi yayılan hem yakın hem de uzak bir çığlık. Jean yüksek otların arasından hemen toparlanıp kalktı. Bu Feron'un muayenehanesinde duyduğu çığlıktı. Etelok Estevez'in Pierre Roberge'ye bahsettiği çığlık. Uluyan maymunların çığlığı. Burada bundan daha normal bir şey olamazdı ama sanki Joachim peşlerindeymiş gibi bir hisse kapılmıştı. Hızlı adımlarla arabaya doğru yaklaştı. Hala şortlu ama üzerine bir parka giymiş olan Beto, arabanın kaportasına yaslanmış matesini içiyordu. Fero geriniyor, bacaklarını hareket ettiriyordu. Suratları kırmızı tozla kaplıydı. Jean kendisinin de aynı durumda olduğunu tahmin ediyordu. ''Duydunuz mu?'' ''Elbette'' dedi Beto dişlerinin arasından ince kamışla. ''Uluyan maymunlar mı?'' Bölgede çoktur. Beto korkmuşlu benzemiyordu. İyi bir kılavuz olarak ekledi. Guinness Book'ta onlardan dünyanın en gürültücü hayvanı olarak söz edilir. Jean iki yol arkadaşına baktı. Havalimanındaki gümrüksüz bir mağazadan alınmış gibi duran kovboy şapkasıyla ve Indiana Jones tarzı kaşif kıyafetiyle Beto kötü, açık göz bir yerel rehber olmaktan çok uzaktı. Fero'ya gelince, onlarla birlikte ırmakta yol arıyorum ve ormana girmeden önce onları orada yüzüstü bırakıyorum. 33. kısım sonu, sayfa 408. Yabancı kelimeler. Toyota Land Cruiser Station Wagon. Toyota Land Cruiser Station Wagon. François Sagan. Francoise Sagan. Brahms. Brahms. Mate. Mate. Resistencia. Resistencia. Tierra de Fuego. Tierra de Fuego. Beto. Beto. Igauzu çağlayanı. Egauzu. Misiones. Misiones. San Ignacio. San Ignacio. Estanislao del Campo. Estanislao del Campo. El Bermejo. Elbermejo. Yunga. Yunga. Almas. Almas. Espiritus. Espiritus. Fantasmas. Fantasmas. Embalsado. Embalsado. Thanatos. Thanatos. Eros. Eros. Vateu. Vatteau. Pusin. Poussin. Gansboro. Gainsborough. Jeep Land Cruiser. JEPLANDCRUISER. Embalsado. EMBALSADO. Esteves. STEVEZ. Guinness Book. GUINESS BOOK.